aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergah-ı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, insanın mütemmim cüzlerini ve bunun ilk parçası olan kader mevzuunu işlemeye devam ediyoruz. Kaderin tecellisinde kulun irade-i cüz'iye sahip olmasının en büyük ispatı, yani kulun kendi kaderinde bir sorumluluğu olmasının en büyük ispatı, Bismillahirrahmanirrahim وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ayet-i kerimesidir. İnsan için ancak çalıştığı vardır. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. İnsan için ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Rabbim. Bunu müfessirlerimiz hem dünya hayatı için hem de ahiret hayatı için söylüyor. Hangisi için söylerlerse söylesinler. Dünya için de bunu ele alsak, ahiret için de ele alsak demek ki çalıştığımızın karşılığını Rabbimiz bize lütfedecek. Zaten başka türlü olması nasıl mümkün olabilir ki aziz dostlarım? Rabbimiz adil-i mutlak. Çalışana, hak edene, hak ettiği ecri vermemesi mümkün olabilir mi? Ama burada bazı şeyleri kısıtlamış. Kaynaklar limitli, zamanımız limitli, dünya hayatı limitli. Mesela paraya ulaşmamız kısıtlanmış. Onu dilediğine veriyor kurban olduğum. Ve her şey onun dilemesiyle oluyor aziz dostlarım. Ama dilemesinde de asla ve asla zalim değil. O adillerin en adili, adili mutlak olan Rabbimiz. Dolayısıyla denemesi bedava. Tembel misin arkadaş? Çalış. Küs müsün, küskün müsün? Barış. Gıybet günahına bulaşmak istemiyor musun? Oradan sıvış. Biraz güçlü, kuvvetli mi olmak istiyorsun? Fitness'a yapış. Cahil misin? Gelsin o kitapları açış, alimlere varış. İlimle uğraşış. Cihat mı istiyor gönlün? Kafirlerle kapış. Ha burada fakir misin? Gelsin çabalayış. Ama zenginliği isteyene değil, istediğine verdiği için bunun tek istisnası bu. Yani fakirsek de çabalayacağız. Rızkımız az kadar rızık peşinde koşacağız. Allah'ım az takdir etmişim, ben de az çabalıyorum demeyeceğiz. Bunun dışında Rabbim isteyin vereyim buyuruyor. Haddi zatında her şey onun dilemesiyle aziz dostlarım. Buna hidayetimiz de dahil. Ama bütün kalbinle, gönlünle, aklınla, ruhunla hidayet istiyorsun. Hidayete giden yollarda yürüyorsun. Kendini o yollara atıyorsun. Elinden gelen tüm çabayı sarf ediyorsun da Allah hidayet nasip etmemiş olabilir mi? Buradaki sıkıntı biz istemesini bilmiyoruz. İsteme, Allah'tan şartları oluşturmasını isteyerek hiçbir şey yapmadan mucize beklemek değildir. ODTÜ'den sınıf arkadaşım Dr. Muhammed Bozdağ'ın kitabında yazdığı gibi İstemenin Esrarı kitabında İstemenin de bir esrarı vardır. Mesela Allah'ım çok güzel bir web sitem olsun diye 60 sene dua etsen web siten olmaz. Çünkü Allah'ım benim bir web sitem olsun duası İslami bir dua değildir aziz dostlarım. Allah'ımız haşa webmaster değildir, yani senin web siteni yapmaz. Kimsenin web sitesini yapmaz. Nasıl ki tarlada mahsulü iyi istersen her türlü toprağını, tohumunu, sulamasını, gübrelemesini ve elbette hasadını, ilaçlamasını, bakımını tam da Kur'an'a göre yapıyorsan web sitende dijital bir tarla. Oranın da tıpkı toprak tarlalar gibi dijital içeriklerinin mahsullerini yetiştirilme şartları var. Ki Allah da bunu sünnetullahında, adetullahında belirtmiş. Web sitesi mi istiyorsun? Web sitesi oluşturma süreci stratejik bir planlamayla başlar. Hangi konuda yapacaksın? Hangi şirkete göre yapacaksın? Kişisel mi olacak, kurumsal mı olacak? Bir markaya göre mi olacak? Markayı temsil edecek, sizi temsil edecek alan adı, domain dediğimiz, bunun tescil edilmesi, dosyaların barınacağı, hosting dediğimiz FTP alan adlarının satın alınması, ardından sitenin onu yazan özgün içerik metinlerin yazılması, kurumsal kimliğe uygun görsel tasarımın tamamlanması, eğer site dinamik olacaksa özel bir yazılım sürecinin tamamlanması, hazır bir yapı kullanacaksa bir şablon üzerine verilerin işlenmesi ya da yapay zeka araçlarına doğru prompt komutları girilerek iskeletin inşa edilmesi. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra son aşamada ise tüm bu dijital varlıklar, oluşturduğunuz varlıkların sunucuya bir server'a yüklenip veri tabanı bağlantıları yapılarak sitenin dünya çapında erişimi açılması gerekir yani. Aziz dostlarım, bunların hiçbirini yapmamak Allah'ın adetullahına, sünnetullahına baş kaldırmak demek yani. Yani düşünün, köyde 100 tane ev var. Herkes tarlasını ekiyor. Az evvel anlattığım şekliyle mahsul için çabalıyor. Sen de oturmuşsun. Allah'ım bana da buğday ver. Hasadım bol olsun diyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Dolayısıyla bunların hiçbirini yapmayarak oturup gece gündüz Allah'ım ne olur bir web sitem olsun demek akıllıca bir dua değildir. Evvel zaman adamın bir tanesi erkek çocuğu olsun istiyormuş böyle. Gitmiş şeyhine, efendim demiş, bir dua buyursanız da bir erkek evlat lütfetse Rabbim bana. Şeyhi elbette demiş, müridine dua etmiş. Birkaç ay sonra adam yeniden dua istemeye gelmiş. Şeyhine dua etmiş. Bir yıl sonra şeyhine hacca uğramaya giderken eteklerine yapışmış. Efendim demiş, nasıl ben bu eteklerinize tutuştuysam, Kabe'nin eteklerine tutuşup benim için bir dua buyursanız. Şeyhi tamam demiş, Kabe'de de dua ederim sana. Kabe'ye gitmiş, dualar edilmiş. Türkiye'ye döndüğünde böyle bir müddet sonra bizimki yine süklüm püklüm dua istemeye gelince şeyh efendi bir terslik olduğunu hissedip adamı yanına çağırmış. Evladım demiş, gel bakalım buraya. Adam gelmiş. Demiş, sen evli misin, bekar mısın? Mürit yanık bir şekilde vallahi bekarım efendim demiş, bir imkan bulup da evlenemiyorum. Şeyhi kızmış bu sefer. Evladım demiş, sen Hazreti Meryem misin? Git önce evlen, ondan sonra çocuk sahibi olmakla ilgili duanı yapalım. Sadece dua ile ilgili olsaydı Allah Resulü sahabe-i kirama amellerle ilgili, namazla ilgili, secdeyle ilgili, göz bebeği kızı Fatıma'ya amellerini, namazlarını, zikirlerini çoğaltmasıyla alakalı tavsiyelerde bulunur muydu? Ben dua ediyorum, kızım yeri garanti cennette derdi. Sahabe-i kirama ben dua ediyorum, yeriniz garanti derdi. Yani şefaat hakkı verilen o muhteşem, o mübarek, o muazzez insan, o alemlere rahmet Hazreti Muhammed. Bunu demediyse biz nasıl diyebiliriz yani? Aziz dostlarım, dolayısıyla bu silsileyi zaman zaman maalesef biz de unutuyor, ihmal ediyoruz yani. Unutmasak, aklımızda olsa bile şeytanın vesvesesine kapılıyoruz. Ve gereğini yapmadığımızda da sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmuyor. Rızık konusunda olduğu gibi ölüm konusu da, ecel konusu da Rabbimizin takdirinde. Bu konuda ne kadar Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçarsak kaçalım. Füze düşer, savaş çıkar, dünyanın en güvenli ülkesine gittim dediğim bir yerde ölüm kapını çalar. Bundan kaçış olmaz, olamaz. Ali İmran 154. ayet-i kerimede Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا diye buyuruyor. Hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Bir müeccel bir kitap halinde takdir edilmiştir. Oraya yazılmıştır. Şimdi ne dedik? Doğum, düğün, hastalık, ölüm gibi bazı kati şeyler gökten gelir. Bunu derken yani diğerleri gökten gelmez demek değil. Yani yazıldıysa levh-i mahfuza değil mi? Hepsi gökten gelir de. Yani bazılarında cüz-i irademizde kısmi bir değişiklik. Daha doğrusu Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine geçiş mümkün. Ama bazılarında bu asla ve kat'a mümkün değildir. Siz Yeni Zelanda'da bir cuma vakti camide ibadet halindeyken Brenton Tarrant adlı cani, vahşi, katil bir alçak gelir. Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019 tarihinde Christchurch şehrindeki El Nur Camii'nde Leavenworth İslam Merkezi'nde olduğu gibi cuma namazı kılan masum cemaate saldırır ve siz de o 51 masum insan içindeyseniz orada şehadet şerbetini içersiniz. Burada sizin hiçbir dahliniz, günahınız, hatanız yoktur, olması da gerekmez. Ama kaderin ilahi tecellisinde Allah'ın o büyük planını bazen biz net olarak göremediğimiz için sanki mazlummuşuz gibi, sanki kadere uğramışız gibi, sanki daha açık bir ifadeyle bir zulme uğramışız gibi bazı olayları görebiliriz, Allah muhafaza. Bazen de Gazze'de olduğu gibi anladığımız kadarıyla görebiliriz, bazılarını göremeyiz. Mesela şu anda gözlerimizin önünde bu 2,5 yıldır devam eden soykırımın içerisinde milyonlarca kişinin İslamiyet'le şereflenmesine şahit olduk. Demek ki yüz binlerce kişinin şehadeti gerekiyormuş, milyonlarca kişinin İslamiyet'le şereflenmesi için. Ya da İsrail'in tüm dünyada nefretle anılması için, ya da küfrün tek millet olduğunun anlaşılması için, ya da mazlumları korumak adına Müslümanların birleşmesi için. Burada gördüğümüz kadarıyla söylüyoruz tabii. Bildiğimiz, bilmediğimiz sayısız hikmet olabilir ki vardır da. Ama gördüğümüz kadarıyla aziz dostlarım, Gazze kazandı, biz kaybettik gibi görünüyor bu imtihanı maalesef. Bir eğitim yuvası gibi onca soykırımın, işkencenin, vahşetin içinden tertemiz bir küresel öğretmen çıkarttı Rabbimiz. Adı Gazze olan global, küresel, devasa, büyük, muhteşem bir öğretmen. Ve Gazze o soykırımın içinde çağın en büyük öğretmeni oldu hepimize. Sadece İslam'ı seçerek iktidar edip hidayete eren kafirler için değil, biz Müslümanlar için de bir öğretmen oldu Gazze, öyle değil mi? Artık halimize birkaç sene önceye göre daha fazla şükreder olduk. Artık yakınmalarımızı birkaç yıl önceye göre daha fazla bıraktık. Allah'ın verdiği nimetleri birkaç yıl önceye göre daha fazla görür ve şükreder olduk. Bizden daha perişan insanların hayatına ve yaşadıklarına şahit olmamız hem dayanıklılığımızı, hem sabrımızı, hem de imanımızı artırdı. Öyle değil mi? Bu sebeple Allah'ın dilemesindeki hikmetler sonsuzdur aziz dostlarım. Biz görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla amel ederiz, yorumlarız. Karşı şeritten gelen bir aracın size çarpmasına bakalım. Ya da bindiğiniz bir uçağın düşmesine, ya da bir salgında istediğiniz kadar önlem almanıza rağmen virüsün size bulaşmasına, ya da virüs bulaşanlardan bazılarının ölmesine ama bazılarının hayatta kalmasına, ya da küçükken annesiz ve babasız kalmanıza, babanızın işsiz kalmasına, annenizin hasta olmasına, daha bir sürü şey sayabiliriz. Takdir-i ilahi de değişiminde bizim bir dahlimizin, çabamızın, etkimizin sıfır olduğu olaylar. Bütün bunlar sizi derinden etkileyecek hayatın ana olayları. Ama hiçbirinde bir dahliniz yok. Olması da gerekmiyor zaten. Çünkü Allah'ımız öyle dilemiş ve olmuş. Dolayısıyla bütün bunlara ne diyoruz? Allah'ımızın yazgısı diyoruz. Ama şunu da parantez içinde belirteyim aziz dostlarım. Eğer kulun sorgusunu celbedecek bir eylem var ise, bu yazgı kulun irade-i cüziyesiyle şekillenmiş, kulun tercihiyle Allah'ın yaratmasına yol açmıştır. Dolayısıyla bu kulun ihtiyari kader ile ona verilen cüz'i iradenin bir neticesi olduğu için insan bu seçimlerden dolayı mesuldür. Ve bu seçimlerin karşılığında cezaya ya da mükafatı muhatap olacaktır. Kulu istemiştir, Allah da kabul etmiş, yaratmıştır yani. Mesela hastalıkla ilgili tedbiri almamak, emniyet kemerini takmadan araba kullanmak, hız sınırını aşarak tehlikeli bir sürüş yapmak, bana bir şey olmaz deyip karşı şeride dalıp arabaların üstüne gitmek, kar yağarken kış lastiği olmayan bir arabayla yola çıkmak, sonra da takdir-i ilahi diyerek bu iş içinden sıyrılmak mümkün değildir. Gaziantep eski müftülerinden Dedem Hacı Mahmut Öğütçü, 50 yıl önce bilgi ve bilinç düzeyini bir düşünün lütfen, vaazlarında emniyet kemeri takmadan kazada ölenlerin intihar etmişçesine günahkar olacaklarını, çünkü ilmen tespit edilmiş bir tecrübeye ve hakikate muhalif davrandıklarını söylerdi. 50 yıl önce emniyet kemeri de kış lastiğine takılacak. Depoyu doldurmadan yola çıkıp Allah kerim demek Rabbimize bir hakarettir yani. Allah akıl vermiş, izan vermiş, hesap vermiş. Bir depo ile o aracın kaç kilometre gideceğini bilgisini size vermiş ilmen. Üzerine düşen vazifeyi yapmadan Allah'tan beklemek bana Rabbimize hakaretmiş gibi geliyor. Allah ile haşa oyun oynamak gibi geliyor yani. Depo boş yola çıkıyorsun, ondan sonra ne demek Allah kerim? Kalırsın yolda kesin. Ama burada kulun sorgusunu celbeden bir konu yoksa, bu durumda bu kaderi tamamen Allah'ın bir imtihan vesilesi olarak takdir edildi diyerek, takdir ilahi diyerek bunu kabul ediyoruz. İşte bu kaderi de ızdırari kader diyoruz. Izdırari kader ne demek? İrademizin dışında yazılmış kader. Dünyanın neresinde, hangi ailede, hangi cinsiyette, hangi dinin ve kültürün içine doğduğumuz, boyumuzun, ten rengimizin, genetik kalıtsal hastalıklarımızın nasıl olacağı, nasıl bir yaşam süreceğimiz, annemizin bizi nasıl besleyeceği, emzireceği mi, emzirmeyeceği mi, nasıl bakacağı, nasıl terbiye edeceği, bunlarda bir dahlimiz yok. Bu Allah'ımızın takdiri. Ama bu kaderin seçiminde bizim hiçbir dahlimiz olmamasına rağmen, Allah'ımızın takdir ettiği o kaderde bile onun diğer bir kaderine geçmenin mümkün olduğunu bilmemiz gerek. Yani ehli küfür diyarında doğan bütün insanlar kafir mi oluyorlar? Zalim bir anneden, gadar bir babadan, eğitim alamadan şiddet gören çocukların hepsi intihar eğilimli mi, intihar meyilli mi oluyor? Ya da kötü beslenmiş çocuklar sağlığıyla alakalı daha sonra kendilerine baktıklarında düzelmiyor mu sağlıkları? Cahil kalmışsa, tamam, karar verdikten sonra kitap kurdu olarak kendini alim bir hale getiremiyor mu? Yani Allah'ım ne yapalım, beni Hristiyan bir ülkede doğdurttun, dolayısıyla ben o aileden doğdum, o yüzden Hristiyan kaldım demek mümkün mü? Milyonlarca Hristiyanın İslam'ı kabul etmesini nereye koyacağız? Dolayısıyla aziz dostlarım, hani Allah hepimizi cahil olarak dünyaya getiriyor değil mi? Bebek bilişsel seviyesi itibarıyla memeden süt emmeyi, acıkınca canı yanınca ağlamayı biliyor. Başka bir şey biliyor mu? 3-4 yaşına kadar bu şekilde gelip hiçbir şekilde eğitim almayıp ondan sonra da Allah'ım ne yapalım, beni böyle cahil bıraktın deme şansımız var mı? Allah ilmin yollarını bildirmiş, ilme giden yolları belirlemiş, ilimleri bize bildirmiş. Neyin hangi ilim olduğunu biliyoruz. Sen o yola girmezsen, ilmi talep etmezsen, biraz mürekkep yalamazsan nasıl ilim sahibi olacaksın? Aziz dostlarım, dolayısıyla elimizden gelebilecek bir takım belirli çabalar varken bunları yapmayıp, ihmal edip ondan sonra da ne yapayım Rabbim, senin kader planında yazdığın buydu, ben de bir şey yapamadım diyemiyoruz. Aziz dostlar, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında kaderi anlatıyorum. İnsanın 66 parçasından bir tanesi olan, ilk ve en önemli parçamız olan kaderi anlatıyorum. Kısa bir ara vereceğim, az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında insanı oluşturan 66 parçadan en önemli parça olan ve birinci parça olan kaderi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ne dedik? Yani elimizden gelen çabaları sarf etmeyip, gereğini yapmadan Allah'ım ne yapayım, sen böyle takdir etmişsin diye aşağı yatıp çalışmadan, çabalamadan Allah korusun haşa, suçu Allah'a atamayız. Bu konuda Yunus suresi 49. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ buyuruyor Rabbimiz. De ki Allah dilemedikçe ben kendime ne bir zarar ne de bir fayda vermeye muktedirim. لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ Yani kendi nefsimde hiçbir gücüm yok. Hiçbir muktedirliğim, iktidarım yok. ضَرًّا zarar konusunda وَلَا نَفْعًا veya bir fayda verme konusunda. Sadece ne var? İlla maşaallah. Sadece Allah'ın dilediği var. Dolayısıyla kul intihar etmeyi kafasına koymuşsa Allah muhafaza, tüm yolları denemiş, zehirini içmiş, kendini bir yere atmış. Ondan sonra sünnetullah'ta da hani ne yapıldığında nasıl sonuç olacağı belliyse, ne kadar zehirin ne kadar bir süre öldüreceği Allah'ın kanunlarında belli olduğu için, o kanun cereyan ettiğinde Allah da ölüme izin verecek yani, değil mi? Yani öldürme eylemini yapan kul, öldürme sonucunu yaratan Allah. Dolayısıyla burada suçlu kim oluyor? Eylemi yapan kul oluyor yani. Her türlü eylemi yapıp ondan sonra da bahane bularak Allah'ım ne yapalım, senin takdiri ilahin diyemiyor. Rabbimiz Hak Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ hiçbir musibetin olmadığını söylüyor. فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي الْاَنْفُسِكِمْ yerde ya da nefislerimizde. Yani bedenimizde, vücudumuzda, hayatımızda, yerde, gökte ne varsa illa fi kitabin, muhakkak ki bir kitapta var olacak şekilde. Ne zaman? Min kabli en nebrahe. Yani biz onu yaratmadan önce illa fi kitabin bir kitapta olmasın. Hemen de ekliyor Rabbim, inne zalike alallahi yesir. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Allah'a göre bu çok kolay bir şeydir yani. Yani burada daha belki programlarda da kısmen değindim fizik kurallarına. Dünyanın ait olduğu güneş sistemi zamanına göre bizim izafi olduğunu, bütün zamanımızın, mekanımızın, doğunun, batının, 24 saatin, her şey dünya ve güneş sistemine göre. Ama Allah'ımız zamandan ve mekandan münezzeh olduğu için, Allah'ımızın zaman kavramında öncesi, esnası ve sonrası olmadığı için Rabbimiz tüm olmuşları, olmakta olanları ve olacakları aynı anda görüyor, biliyor. Bildiği için de onu daha olmadan evvel, bize göre olmadan evvel ama onun indinde her şey zaten var, yazıyor. Dolayısıyla onu yazmış olması bizim amelimizin faili değil. Fail biziz. Allah'ım ne yapayım, kaderimi böyle yazmışsın diyemiyoruz yani. Allah faili bizim olduğumuz bir fiilin işlenmesinin sonucunu yaratıyor. Bizim istememize, irade cüziyemizle dayanarak da. Biz istiyoruz, Rabbimiz kabul ediyor. Aziz dostlarım, yine Nehm suresi 74. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim ve inne rabbeke, muhakkak ki diyor senin Rabbin, le'alemu ma tukinne suduruhum ve ma yulinun. Yani buradaki ma tukinnu, tuttuğunu, suduruhum, kalplerinde ya da sadırlarında gizli olarak tutup sakladığını, ve ma yulinun, ya da açığa vurduklarını kesinlikle ve kesinlikle biliyor, bilmektedir diye buyuruyor. Yani burada gizli, açık, belli, gayb ne varsa Allah'ımızın bilgisi dahilinde. Aziz dostlarım, ya burada haşa, Allah muhafaza, Allah bilmez diyen bazı densizler oluyor ama bu tarz şeylerde kaderle alakalı. Şeytan bile, o melun, o lanetli kovulmuş şeytan bile bir günaha düşündüğümüzde hemen seçenekleri sunuyor. Hemen seçenekleri seriyor önümüze. Buyur buradan yak diye. O günaha giren tüm yolları sunuyor. Yani o melun şeytan bile aklımızdan geçenleri, aklımıza gelenleri bilirken Allah'ın bilmemesi mümkün mü yani? Siz içinizden itiraz ederseniz hemen yeni bir seçenek sunuyor. Aman vazgeçme bu günahtan. Buyur buradan yak. Bir de bunu dene. Bir de şöyle yap. Vazgeçecek gibi olursanız ateşin altını harlıyor, körüklüyor böyle. Daha güçlü şeytanlarla saldırıya geçiyor. Türlü türlü vesveseler veriyor. Bir arkadaşınıza, bir akrabanıza özür dilemeye giderken düşünün bir. Çok mu kolay oluyor yani özür dilemek? Bin türlü melanet getiriyor. Sende değildi zaten suç, niye kendini böyle heder ediyorsun, o olsaydı böyle özür diler miydi, biraz izzetli dur falan, neler neler söylüyor yahu. Yani şeytan bile içimizden geçenleri, geçirdiklerimizi biliyordu. Allah bilmiyor olabilir mi? Haşa, haşa, sümme haşa. Ve yine Kamer suresi 52. ve 53. ayet-i kerimelerde Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim ve kullu şeyin fealuhu fi zubur ve kullu sagirin ve kethirin müstatar. Onların yaptıkları her şey fi zubur, kitaplardadır diyor. Kitapta kayıtlıdır buyuruyor yani. Kullu şey, her şey yani. Ve o bütün şeyler, her şey diye söylerken sagirin ve kebirin. Küçük de olsa, büyük de olsa yani hepsi yazılmıştır diye buyuruyor. Burada işin müjdesini vererek bu hafta da bu kadar diyelim inşallah aziz dostlarım. Her şey bilen Rabbim kullarına da bilme ilmini bahşetmiş. Allame lisanı me'lem ya'lem, değil mi? İlmin yegane kaynağı kim? Rabbimiz. Baş öğretmenimiz kim? Mürebbiyemiz, terbiyecimiz, Rab. İşte Rabbimiz diyoruz ya. Edebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Öyle diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbim beni terbiye etti. Ona güzel terbiye etti. Dolayısıyla biz sünnetullah ile, adetullah ile, Allah'ın yarattığı kanunlarla ilgili ruh dışında hemen hemen ne varsa her şeyi biliyoruz yani. Bizi nasıl yarattığını biliyoruz, neyden yarattığını biliyoruz, ne zaman yarattığını biliyoruz, önce ruh olarak yarattığını, bize ruhuna üflediğini, sonra beden olarak bize bir beden lütfettiğini, ona şekil verdiğini, onu balçıktan yarattığını, sonra ona yeniden ruhuna üflediğini, insanın hücrelerinin içeriğini nasıl dizayn ettiğini, parmak uçlarına varıncaya kadar onlara nasıl şekil verdiğini, bize nasıl bir duygu verdiğini, o duygunun içerisinde kalbimize, sadrımıza nasıl bir iman verdiğini, eklediğini, düşüncelerimizi, sağlığımızı, beynimizi, beynin nasıl işlediğini, her şeyi biliyoruz yani. Sadece insanı değil, insanın yaşadığı çevre ilmine de vakıfız. Doğayı biliyoruz, çevreyi nasıl koruyup yeşillendirebileceğimizi biliyoruz, doğaya nasıl sahip çıkacağımızı biliyoruz. Sadece karaları değil, denizi ve denizin dibindeki okyanusların 8500 metre derinliklerindeki hayatı da biliyoruz yani. Oradaki canlıları biliyoruz. Dünyanın mağma tabakasına kadarki katmanlarını biliyoruz. Uzaya kadarki atmosferin tabakalarını varıncaya kadar her şeyi biliyoruz. Gezegenleri biliyoruz. Yani şu anda dünyanın dışında 1,5 milyon kilometre ötede yörüngeye oturttuğumuz James Webb teleskobuyla 13.7 milyar ışık yılı öteden bu yana gelen büyük patlamadan, Big Bang'den bu yanaki ışımalarda 600 milyonuncu yıla, 700 milyoncu yıla yaklaştı. Yani 13 milyar yıl önceki evrenin halini gözlemleyebilecek bir ilme sahip insan. Yani 13 milyar yıl önceki ışıklar o Big Bang'den bu yana yeni yeni ulaşıyor bize. Yani bunları biliyoruz. Allah'ın verdiği bunca ilimden sonra her şeyin nasıl daha iyi, daha sağlam, daha güzel, daha sağlıklı, daha düzenli olacağını bile bile çürük işler, kötü işler, pis işler, kötü ameller yapmaya devam edemeyiz aziz dostlarım. Hele hele bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan hürmetine, ümmetine İnallaha Teala, muhakkak ki Allah Teala yuhibbu sever izâ amile ahadukum, sizden birinin bir amelini, işini, davranışını ne olursa sever ey Allah'ın Resulü, amelen en yutkinehu, sağlam olursa, kaliteli olursa, nitelikli olursa, becerikli olursa, yetenekli olursa, güzel olursa, iyi olursa. Yani Allah çürük işi nasıl sevsin aziz dostlarım? Ya biz sevmiyoruz insan olarak kul halimizle. Azıcık eğri olsa, azıcık eciş bücüş olsa, azıcık kötü olsa, azıcık kalitesi olsa. Ya bizi bırakalım, küçücük bir çocuk iki tane telefon verin, hangisini seçiyor Allah aşkına ya? Kalitesiz telefonu seçen bir çocuk gördünüz mü? İki bilgisayar verin, kalitesiz bilgisayar seçen bir çocuk gördünüz mü yani? İki oyuncak verin, biri uyduruk kaydırık, bir tanesi çok kaliteli. Kalitesiz oyuncak seçen çocuk gördünüz mü siz Allah aşkına ya? Çocuğun seçmediği şeyi biz nasıl seçeceğiz? Bizim seçmediğimizi, beğenmediğimizi Allah nasıl beğensin yani? Haşa ve haşa. Son bir örnekle bitireyim inşallah. Mesela biz deprem kuşağında fay hattında kurulu bir ülkeyiz yani. Fay hattında derken fay hatlarında yani. Dört bir taraftan fay hatlarının üzerinde bir ülkeyiz yani. Buna rağmen şöyle bir bakın. Ben size bazı rakamlar vereceğim. Ramazan hürmetine ne olur kulağınızı dört açın, beni dinleyin aziz dostlarım. 2025 yılında sigara satın almak için 15 milyar dolar harcamışız. Havaya tüttürdüğümüz o zıkım için 15 milyar dolar harcamışız. Bu sigaradan kaynaklanan sağlık harcamaları, sigaraya ulaştığı zararlar, kazalar, yangınlar, iş gücü kaybı, tütün bağımlılığının toplam ekonomiye maliyetinin 24-25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu son veriler yani. Geçen sene alkol ve içkiye 5 milyar dolar harcamışız. Yasa dışı bahis pazarının yıllık büyüklüğü 25 milyar dolarmış aziz dostlarım. Bir de buna devlet eliyle de nasıl hani adına milli denerek piyango olur, loto olur, toto olur, at yarışı, ganyan aklım duruyor ama 5 milyar dolar da ona harcamışız. Ocağımızı batıran uyuşturucu pazarının toplam hacmi de Türkiye'de 12 milyar dolarmış yani. Aziz dostlarım, insafınıza sığınıyorum yani. Şöyle basit bir şekilde bu kalemleri topladığımda yıllık 75 milyar dolarımız 2025'te çöp olmuş. 10 yılı düşünün, 20 yılı düşünün yani. Sadece 10 yılı düşünsek 750 milyar dolar, yaklaşık 1 trilyona yakın bir parayı çöp etmişiz, havaya atmışız. 10 yılda yeni bir Türkiye kurmak mümkünken Allah'ın verdiği ilimle kendimize zarar veren şeyleri bırakıp Allah'ım bu işin sonu kötü, kumardan kazanan olmamış, lotodan şans deseler de şanssızlık, bu kazananlar intihar ediyor, ölüyor, boşanıyor, iflas ediyor, sürüp sürüp sürünüyor. Sen bunu zaten kerih görmüşsün, haram kılmışsın. Bunda nasıl bir şifa olabilir, fayda olabilir? Bıraktım bunu diyeceğimiz yerde. Her şeyimizle bu 75 milyar dolara saldırıp harcıyoruz buraya parayı. Ama 10 yılda bunları Türkiye'nin inşasına kullansak, deprem hattındayız ya, fay hattında. Türkiye'deki tüm binaları, 26 milyon bina varmış, tüm binalarımızı sismik izolatör ile depreme dayanıklı hale getirmek mümkün. Japonlar gibi 9.1 şiddetindeki depremde bile koşarak güvenli binalara sığınmak varken, her depremde büyük acılar ve kayıplar vererek perişan olmamız Allah'ın bizden istediği bir şey değil. Bu Allah'ın takdiri değil işte. Bizim kendi kendimize takdir ettiğimizin Allah tarafından tescillenmiş hali. Allah kulunun bu şekilde olmasını hiçbir zaman istemez. Kulunun bu şekilde perişan olmasını, sürünmesini, 11 ilimiz mahvoldu biliyorsunuz yani son depremde. Allah bunu murat etmez aziz dostlarım. Akıl vermiş, nasıl kurtulacağımız belli. Ama kul Allah'ın verdiği aklı bu şekilde kendi aleyhine kullanır. 75 milyar dolarını bir yılda bu şekilde gayrimeşru işlerde kullanırsa sonuçta kulun kendi aleyhine olacak. Bu da sünnetullah'ta var. Dolayısıyla ağlamanın bir alemi yok. İnşallah Ramazan hürmetine Rabbimizin bize lütfettiği üç büyük nimet olan sağlığımızı, aklımızı ve imanımızı en doğru şekilde kullanmaklığımızı Rabbim lütfeylesin inşallah. Sizlerden Ramazan hürmetine özel dualarınızı bekliyorum. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin, hastalarımıza şifalar lütfeylesin, dertlerimize devalar, borçlarımıza acil edalar lütfeylesin inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar aziz dostlarım, hepinizi Rabbi Celil'e emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.